Evet sayın izleyicilerimiz, Ay Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Sayın Doktor Oktar Babuna Hocam ve ben birlikte inşallah Allah'ın yaratış dillerinden, Allah'ın yaratış güzelliklerinden ve Ay Zaman'dan inşallah biraz konuşacağız. Şimdi dünyada evrimcilerin ilk iddia ettikleri konu şu, ilk hücre bir şekilde meydana geldi diyorlar ve onu basit bir canlı olarak adlediyorlar. Diğer canlılar da ondan daha iyi, daha komplekse doğru giderek günümüzdeki canlı çeşitliliği oluştu gibi bir safsata ileri sürüyorlar. Günümüz bilimi bunu tamamen ortadan kaldırdı. Hiçbir şekilde bilimsel delilin olmadığını net bir şekilde gözler önüne serdi. Şimdi bunun temelini inceleyeceğiz. Yani bu evrimcilerin iddia ettikleri ilk hücrenin nasıl bir canlı olduğunu ve bakalım ne kadar ilkel onların deyimiyle, ne kadar aslında ilkel değil. İçinde birçok mucizevi konu içeriyor. Onu şimdi hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bir bakterinin ilk yaptığı şey öncelikle beslenmektir. Eğer beslenmek olmazsa canlı hayatını devam ettiremiyor ve yaşayamıyor. Beslenmek için de içeriye gıda maddelerini bakterinin alabilmesi lazım. Tanıyıp alabilmesi lazım. Bu onun ilk görevi. Yani besin olmazsa, besin gıda olmazsa her canlı ölür. Temel bir konu bu. Şimdi besinin ne olduğunu keşfettikten sonra bakteri, anladıktan sonra onu içeri alması gerekiyor. Bunun için birkaç tane yol var. Şimdi o yolun detaylarını hep beraber izleyeceğiz. Şimdi bir video göstermek istiyorum. Bunun adı endositoz. Burada bir tane hücre görüyoruz. Bakın sol taraf şu hücrenin zarı. Bu tarafta da bakterinin içini görüyoruz. Endositoz olacak. Yani bakterinin normalde difüzyon denen ve küçük partiküllerin zardan kendiliğinden başka proteinler aracıyla kolayca geçebileceği bir sistem olmuyor. Gördüğümüz gibi büyük, mesela büyük polisakkarit molekülleri diyelim bunlar. Büyük çapta kalori içeren şeker molekülleri. Şimdi onu içeri alması gerekiyor. Zar bu geçişe uygun değil. Çünkü moleküller çok büyük. O zaman ne yapacak? Yiyemeyecek mi? Yani bu yiyeceği tüketemeyecek mi diye bakıyoruz. Hayır, çok iyi tüketiyor. Hem de çok güzel bir mekanizma var. Zarın gördüğünüz gibi içerisine bir vesikül içerisine, yani bir kese içerisine bütün bu yiyeceğin hepsini kocaman bir lokma olarak alıyor içeriye. İçeriye alım tamamlandıktan sonra kendi dış zarını da kapatması gerekiyor ki eğer kapatmazsa o zaman ölür. Çünkü kendi vücudunuzda düşünelim, çok büyük bir delik olduğunu düşünün vücudunuzda, dışarıya açılan ne olur? İlla ki oradan enfeksiyon kapıp ölürsünüz. Onun gibi bakteri de hemen dış zarını muhakkak kapatıyor. İçeri aldığı bu büyük lokmanın dışındaki zarı açarak içindeki şu anki açığa çıkan bu yiyecekleri büyük bir afiyetle ne yapıyor? Tüketiyor. Şimdi devam edelim. Bunun aslında anlattığımız, bu kadar kısaca anlattığımız konunun ayrıntısını inceleyeceğiz. Bu işlem aslında hiç de o kadar basit bir işlem değil. İçeriye alınan kesenin bu şekilde gördüğünüz gibi iskeletle o vesikülün, az önce içeriye girdiğindeki bir kese içerisine alındı ya, o kesenin şurada gördüğünüz gibi yapı taşı olan son derece gelişmiş proteinlerden oluşan iskelet ile inşa edildiğini görüyoruz. 3 tane ağır zinciri var, büyük olanlar, 3 tane küçük zinciri var. Ve işte bu vesikülün, yani inşaat tabiriyle konuşacak olursak, çıtası, iskelesi. Bunun içerisinde o membran, zar ancak oluşup şekillenebiliyor ve yuvarlak bir kese içerisine alınmış oluyor. Yani o vesikülün dahi yuvarlak şekilde, korunabilen bir şekilde olması için bir iskele şart. Şimdi onun içinde böyle proteinler var. Buna clathrin proteinleri deniliyor. Bakın şimdi nasıl içeriye üst tarafta gördüğümüz kısım, yani şu kısım bakterinin iç kısmı ve dışarıda da bu sentezi, yani dışarıdaki yiyecekleri tanıyacak olan protein kısmı var. Şimdi inceliyoruz. Olayı biraz daha büyüteceğiz. Clathrin proteini bakterinin içerisinde hali hazırda var. Hazır bekliyor. Ne olur ne olmaz diye, kese yapacağız diye. Yani büyük yiyecekleri paketleyip içeri alacağız diye. Şimdi şurada oynayan bir parça görüyorsunuz. Eflatun renkte. Buna tetik deniliyor. Bu bakterinin zarında bulunan protein moleküllerinin, hepsi bunların ayrı birer protein molekülü. Bu bir tanesi ve tetik gibi çalışıyor. Eğer büyük bir molekül oluşumu saptanırsa, eğer tespit edilirse onu hemen içeri almak üzere dizayn edilmiş. Şimdi devam ediyoruz. 3 boyutlu yapısını görüyoruz. Tam bir dizayn var. Şimdi bunu tetikleyecek mekanizmalar, birisi HSC70 proteini, diğeri de auksilin proteini. Şimdi HSC70 az önceki protein kompleksini tetikliyor, auksilin de HSC70'i tetikliyor. Yani hiç de öyle basit bir mekanizma görmüyoruz aslında. Devam ediyoruz. Ve karşımızda bu iskelet var. Az önce görmüş olduğumuz auksilin ve HSC70 proteinleri bu iskeletin, protein iskeletinin her köşesinde sanki normal günümüzdeki bir inşaat yapılıyormuşçasına bu proteinleri birbirine bağlayan küçük proteinleri oluşturuyor. Yani bizim karşımızda bayağı büyük bir inşaat projesi var. Şimdi bakın, bu bakterinin zarı, burası dış kısım, tetik mekanizması içeride hazır vaziyette bekliyor. Dışarıda da böyle uzantısı var, periskop gibi. Şimdi yiyecek, bak gördünüz mü? İç kısımda iskelet hazır vaziyette bekliyor. Dışarıdan bir molekül geldiği zaman sistemde tetiğe basılmış oluyor ve hemen hızlı bir şekilde iskelet oluşmaya başlıyor. Bakın, iskelet yapıları, proteinler hemen gelmeye başladı. Burada ayrı bir konu var, mucize var.
Hayret yani bu, maşallah yani.
Şimdi buradaki gördüğümüz şeyler canlı ve aklı, gözü, şuuru olan akıllı moleküller değil. Bunlar nasıl inşaatta beton kullanılıyor, tuğla kullanılıyor, orada kereste kullanılıyor, çivi kullanılıyor. Bu da onun gibi bir yapı taşı. Ama bunları tutan bir el yok. Bunlar protein molekülü, bakterinin içerisinde sentezlenen moleküller. Olması gerektiği yere yolculuk yapıyorlar. Ki bu bayağı uzun bir yolculuk kendi içlerinde. Ve oraya gidip, bir araya gelip az önce gördüğümüz kompleksi şimdi oluşturacaklar. Gördüğünüz gibi iskelet oluşmaya başlıyor. Bu sırada da dışarıdaki büyük molekül içeri alınmaya başladığında, şimdi o molekül zarı yırtabilir, her şey olabilir. Bunu engellemek için dışarıda bir iskelet yapısı var. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma maşallah. Her yerden proteinler geliyor, birbirine bağlanıyor. Bağlantı yerlerinde sağlam yapılar kuruluyor. Ve vesikül tamamen inşa ediliyor şu an. Bakın, son çiviler de çakılıyor diyelim tabiri caizse. Diğer proteinler geliyor, iyice tutturuyor. Sağlamlaşıyor. En son proteinlerimiz de gelip iyice yapıyı sağlamlaştırdıktan sonra bakın, iskeletin içerisinden bize vesikül çıkmış oluyor. Ve bunun içerisinde de değerli büyük şeker, protein, yani hücrenin yiyeceği yakıtlar var. Maşallah. Şimdi biz burada ne gördük? Sadece bakterinin büyük bir molekülü içeri alma sistemini gördük. Bu bakterinin içerisinde, DNA'sında var olan bir bilginin işleve geçirilmesi, projenin canlı olarak yapılması. Bu olmaz ise bakteri yaşayamıyor. Çünkü her ne kadar küçük yiyeceklerle de beslenebilse de zaman zaman ortamda büyük moleküller oluyor, küçük moleküller olmuyor. O zaman onları da içe alabilecek, yani büyük lokmaları yutabilecek bir sistemi muhakkak olması lazım. Ve bu sistem de, gördüğümüz sistem de hiç de basit olmayan, son derece kompleks proteinlerin birbirlerine tam uyulması gibi. Nasıl alüminyum fabrikalarında, kereste fabrikalarında birbiriyle uyumlu olacak iskeletler, parçaları ayrı projelerle üretiliyor. Sonra işten anlayan işçiler tarafından bir araya getirilip çiviyle tutturuluyorsa, iskelet oluşturuluyorsa, buradaki proteinler de gözü kulağı olmayan kör ve karanlık bir ortamda DNA'dan sentezleniyor. Ve sentezlendiği an protein karşımıza tam 3 boyutlu uyumlu haliyle çıkıyor. Yani birisi bir yerden, DNA'nın bir yerindeki bilginin ürünü bir protein, biri başka bir yerin ürünü bir protein, ama tam uyumlu oluyorlar. Ve hazırda bekleyen askerler gibi sınır kapısında. Baktı ki bir reaksiyon var, oradaki tetik mekanizması çalıştı, çekildi. Bir anda alarm oluyor, bütün proteinler oraya yolculuk yapıyor. Bunları oraya götüren kuvvet ve akıl tamamen Allah'ın tecellisi. Bir araya gidiyorlar, tam 3 boyutlu şekillerini tam net oluşturuyorlar. Aralarındaki bağ noktalarına sağlam olsun diye diğer proteinler bağ yapıp tam oluşturuyor. Ve sonra da vesikül içeri alınıp tamamlandıktan sonra da tekrar dağılıyorlar. Maşallah. Burada biz her kademesinde ayrı bir proje görüyoruz. Tam bir uyum görüyoruz ve pürüzsüz işleyen bir mekanizma görüyoruz. Ve bu bakterileri, bu en basit bir reaksiyonu, ki bakteri mesela bölünüyor, kendisini replike ediyor, çoğalıyor. Bu mesela daha karmaşık bir reaksiyon. Ki bu basit, kendi içindeki çok rahat yapabildiği bir reaksiyon. Bu bile günümüz bilim adamlarının, bilim dünyasının laboratuvarda inşa edemeyeceği proteinlerin eseri olmuş oluyor. Yani hiçbir zaman kainatta, dünyada basit bir canlı Allah yaratmamış. bizimle kıyaslandığında, insanoğlunun teknolojisiyle kıyaslandığında çok çok daha üst mertebelere sahip canlılarla hep karşılaşıyoruz. Bu bir tane bakteri hücresi, bir tane virüs bile olsa maşallah. Biz burada hiçbir zaman evrimcilerin iddia ettiği gibi basitten komplekse giden bir yapı değil, her zaman zaten en maksimum komplekslikteki başlangıca şahit oluyoruz. Ki daha bu bir hücre. Bir protein moleküllerinin birkaç tanesinin uyumu. Bunun gibi binlerce protein uyumu var maşallah. Ve dokular, organlar ve bizim gibi büyük 100 trilyon tane hücreden oluşan devasa büyük canlılardaki uyum çok daha büyük maşallah.
Maşallah. Yani burada hakikaten muhteşem bir mucize var. Yani bu öyle üstün bir akıl tecelli ediyor ki burada. Bu sistemin yani hazırlanışı bir sanat var burada. Evet. Allah hakikaten çok düz böyle sade bir yaratılış da olabilirdi. Fakat çok ihtişamlı, çok sanatlı bir yaratılış var böyle. Çok sanat taşıyor maşallah. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki diyor Allah, kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Yani buna bakan biri sadece şuna baksa bu sisteme. Değil mi? İnsanın kör olması lazım buradaki muhteşem aklı.
Evet.
Bu sanatı görmemek için. Olabilir, insan hakikaten göremeyebilir. Bazen oluyor böyle. Hani tabiri caizse öküz gibi adam oluyor. Böyle bir güzel estetik sanat eseri görüyor mesela. Takdir edemiyor. Görmüyor çünkü yani. O gözle bakmıyor, düşünemiyor. Buna bakıp da adamın yani Nobel ödülü alması hiçbir şey ifade etmez. Çünkü Nobel ödülü, bakın bunu keşfedene Nobel ödülü veriyorlar. Onun sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcısı var. Orada övülmesi gereken yaratıcısıdır inşallah. O proteinleri orada bir araya getiren, çok üstün bir akıl var orada. Etrafını çeviriyorlar ama muhteşem bir sanatla ve düzenle oluyor bu, gerçekleşiyor.
Tabii, tam uyumluluk var, evet.
Evet. Bir de çok süratli oluyor burada, çok yavaş gösterimli tabii de böyle değil. Tabii. Yani tık tık hücrenin içine giriş çıkışlar çok süratli gerçekleşiyor. Nereden biliyor hangi molekülün gelmesi gerektiğini veya gelmemesi gerektiğini?
Evet.
Sadece bu da değil, başka proteinler de var bu işte görev alan. Yani biz bir tanesini gördük. Çünkü endositoz mesela, cabriolo diye ayrı bir proteinle içeriye alış sistemi var. O da apayrı bir sistem. O da mükemmel kendi içinde. Bu klerikinle gerçekleşen ayrı bir sistem. Ve bunların hepsinin genetik kodu kusursuz olarak en baştan beri var.
Evet.
Hücreler böyle milyarlarca senedir kullanıyor. Yani şey gibi düşünebiliriz. Böyle binalara hani giriş çıkış sistemleri oluyor. Güvenlik görevlileri oluyor, kameralar oluyor, değil mi? Böyle manyetik alanın içerisinden geçiyorsunuz. Üzerinizde bir şey varsa çalıyor. Kimlik soruyorlar. Ondan çok daha üstün bir sistem var burada. Burada hata yok. Orada hata olabiliyor ama burada hata olmuyor. Evet. Değil mi? Böyle ve kontrollü bir giriş var. Ve girişin bir özelliği daha var. Hücrenin içerisinde girişler yani tamamında, genelinde kontrol ediliyor. Çünkü binlerce giriş olabilir. Hücre patlar, dejenere olur. Bu değil mi? Giren maddeler önce yararlıyken aşırı girişten dolayı, aşırı şeyden dolayı toksik etki meydana getirir, öldürür hücreyi. Öyle olmuyor. Yalnızca girişin kalitesi değil, kantitesi de, yani miktarı da kontrol ediliyor. Değil mi?
Evet.
Böyle bir kontrol mekanizması da var. Kapatıyor kapıyı, almıyor bundan sonrasını. Tamam diyor, benim ihtiyacım olan girdi diyor. Bundan sonra giremezsiniz diyor, yararlı bile olsa. Ya da azsa evet, kapılar açılıyor mesela birdenbire. Mesela şeyde gördük, insülin hormonunda glikozun kullanılması gerekiyor. Glikozun girişini kolaylaştıran protein yapıları yerleştiriyor zara. Üretip, DNA'dan ürettirip. Ya bu da muhteşem bir sistem. Kaç tane protein aktif hale geliyor. Yani göstermiştik artık herhalde, tekrar
evet, evet,
göstermeyebiliriz. Çünkü çok detaylı bir sistem. İnsülin giriyor DNA'nın ilgili kısmından. Ama o da zincirleme oluyor. Yani insülin kendisi yapmıyor bunu. Bir protein aktif hale geçiyor, başka bir protein aktif hale geçiyor, başka bir aktif hale geçiyor. GLUT4 denen proteinler üretiliyor. Onlar gidiyor hücrenin zarına yerleştiriliyor. Böylece şeker içeri girebiliyor. Ya bu kaç aşamalı ya, sanat var burada. Çok
çok detay var.
Çok üstün bir sanat var yani böyle. Ve bunun boyutlarını biz düşünelim. Mesela bu kapı dediğimiz böyle şaka gibi milimetrenin böyle milyonda biri büyüklüğünde yapılar bunlar. Daha ufak hatta yani böyle. Çünkü değil mi, minik moleküller orada, protein moleküllerinden oluşuyor. Öyle bir boyuttan bahsediyoruz. Maşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah inşallah.
İnşallah.
Allah, Allah'ın sıfatları var. Yoktan var eden sıfatı var inşallah. Örnek edinmeksizin bedi sıfatı var Allah'ın inşallah. Allah yoktan var edendir ve örnek edinmeksizin yaratandır inşallah, maşallah. Bilimin amacı tabii bu olmuş oluyor. Yani o üstün aklı görüp Allah düşünmeyi emrediyor zaten Kur'an'da inşallah. Mesela bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Kime dilerse hikmeti ona verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kime dilerse hikmeti ona verir. Kime dilerse ona veriyor Allah hikmeti. Yani kimi seçerse. Şüphesiz kendisine hikmet verilene büyük bir hayır da verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Temiz akıl sahibi yani imanlı olacak. Samimi olacak insan. Yani samimi gözle baktığı zaman buradaki muhteşemliği görür. Kör gibi olursa, yani kör diyor zaten Allah, kör olanla gören bir olmaz diyor. Bakar ama görmez. Hatta kitap yazar bu konuda. Bu detayları anlatıyor. Adam giriyor laboratuvara, çalışıyor. Bütün detayları alıyor, bunu kitap haline getiriyor. Fakat diyor ki bu tesadüfen oldu diyor ondan sonra. Görmüyor işte yani. Allah ona nasip etmemiş çünkü. O da bir mucize. O da yaratılışın delili aslında inşallah.
Evet,
çünkü insan çocuk olsa görür bunu.
Evet. Yani inanmamak çok tuhaf. Normalde Allah'ın varlığına hemen kanaat getirip iman etmek hem rahat bir şey. Yani işin akışı zaten ona gidiyor. Serbest bir mantık. Hemen bunu kabul etmesi lazım. Allah'ı yok saymaya çalışmak, zaten yok olduğuna, haddi zatına inanmıyorlardı. Hani onlara soracak olsan diyor Allah ayette, gökleri ve yeri kim yarattı diye şeytan Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki Allah diyecekler dedi. Öyleyse neden topuklarınızın üzerine gerisin geri çevriliyorsunuz diyor Allah. Normalde Richard Dawkins'i de, Kenneth Miller'ı da, Ali Demirsoy'u da samimi bir ortamda Allah inancını muhakkak belirle edebilirler. Evrimin yanlış olduğunu da söyleyebilirler. Ama toplum açısından dışarı baktığında yine başka ayette söylüyor. Zulüm ve büyüklenmeden dolayı kendi nefislerinde inkar ettiler diyor. Mucize burada gerçekleşiyor hakikaten. Bir şekilde zulüm ve büyüklenmeye çalışıyorlar. Büyüklükleri ağır basıyor ve Allah'ın varlığını söyleyeceklerine onun inkarına çalışıyorlar. Beyhude boş bir çabanın içine girmiş oluyorlar hakikaten. Bu mucizevi bir konu. Allah'ın özellikle yarattığı kafirler grubu. Hakikaten bu da Allah'ın dilemesiyle olacak mucizevi bir konu inşallah.
Evet inşallah. Mesela Allah her kavme, her topluluğa uyarıcılar gönderdiğini söylüyor inşallah. O toplulukta Allah'ın elçileri, Allah'ın gönderdikleri inşallah elçileri hep kavimlerini düşünmeye çağırıyorlar Kur'an'da. Ayrı zamanda da Hazreti Mehdi'dir inşallah. Bütün dünyayı düşünmeye davet ediyor. Ya insan biraz aklı başa, yani samimi baktığı zaman, yani bu delillerden bir tanesi yeterli Allah'a tam iman etmek evet. için. Yani kesin iman etmek için. Allah'ın varlığı çok kesin. Bir tanesi yeterli. Yani şu an mesela tevafuk kanalları zıplarken
geçerken
bu kanaldaki bu filmin, yani bu anlatımı görmüş olduğu anda, yani o güne kadar hiç bilmiyor olsa bile, ki Allah'ın varlığından herkes haberdar inşallah. Çünkü Kalübela'da herkes Allah'ın varlığını biliyor inşallah. Kalübela'dan itibaren. Dolayısıyla bilmiyorum diyebilecek kimse yok. Mutlaka biliyor. Bir gördüğü anda bunu tam kesin olarak iman eder. Yani Allah yaratmış her şeyi. Her şeyi her an yaratmaya devam ediyor. Sonsuz güç sahibi. Yani sonsuz güç sahibi her şeyi. Çünkü değil mi? Hücrenin zarındaki o kapıların yapılarını anan kontrol ediyor. Mükemmel bir şekilde. Madde giriş çıkışı her şey. 100 trilyon hücremiz var. İman etmemesi için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi öbürü çok büyük mucize. Yani iman etmemesi bir insanın. İnkar etmeye çalışması daha doğrusu. Bakın Allah'ın elçileri kavimlerini düşünmeye çalışıyorlar. Allah şeytanın Allah'a sığınırım. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. De ki size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başkasına uymam. De ki kör olanla gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz? Bakın düşünme. Yine de düşünmeyecek misiniz? Düşünmeye davet ediyor. Yine başka bir ayette kamyonunla çekişip tartışmaya girdi. Dedi ki o beni doğru yola erdirmişken siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı giriyorsunuz? Sizin ona şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Nedir şirk günümüzde? Darwinizm var, madde, materyalizm var. Atomu ilah ediniyorlar. Tesadüfi ilah ediniyorlar. Değil mi? Maddeyi ilah edinmiş. Hatta bilimi ilah ediniyor. Bilimi şirk koşuyor adam. Bilim var, bilim yaratıcının varlığını haşa inkar ediyor. Bilim ona öyle demiyor. Olur mu? İşte bilim, bu bilim. Ne diyor bize? Yaratıldım diyor. Açık. Yani fosiller mesela. Bilimsel delil değil mi? Ne diyor? yaratıldık biz diyor. Bir anda ortaya evet. çıkıyor. Mükemmel, eksiksiz. Kanat yapısı, ayaklarının yapısı, omurgası değil mi? Vücut yapısıyla böyle kusursuz, mükemmel bir simetri ve altın oranla yaratıldım diye bağırıyorlar inşallah. Sizin o şık koştuklarınızdan ben korkmuyorum. Ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi başka. Bakın devam ediyor inşallah Enam suresi 80. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? İşte Hazreti Mehdi inşallah bütün dünyayı dünya çapında bilimsel delillerle inşallah düşünmeye davet ediyor. Hep de böyle olmuş. Peygamberler, elçiler kavimlerine geldiklerinde hep düşünmeye davet ediyorlar. Çünkü düşünen insan Allah'a tam olarak iman eder inşallah. Ve Allah derin düşünmeyi emrediyor. Yani detaylara bakıyoruz, Allah'ın sanatını görüyoruz. Mesela bunların birleşiminden, şimdi burada bu giriş çıkışı gördük. Proteinlerin sentezi de öyle. Yani ona konuya tekrar değinelim. Her bir proteinin yapılış aşaması bir sanat. Orada kusursuz detaylar var. Onunla ilgili bir filmimiz var, onu görelim inşallah. Hiçbir eksiklik yok ve kusursuz olarak yaratılmış. Bakın detaylara indiğimizde hep bunu görüyoruz. Hep üstün bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz. Kromozomlardan oluşuyor DNA'nın bilgi bankası. Bakın defalarca kendi üzerine katlanıyor. Sarılıyor, bir daha sarılıyor, bir daha sarılıyor. Ve bunlar kromozomları oluşturuyorlar. Bu kromozomlar milimetrenin binde biri büyüklüğündeki çekirdekte öyle duruyorlar. Kapkaranlık bir ortam. Ama arandığı zaman bir protein üretilecek. Mesela biraz önce gördüğümüz klaritin proteinleri üretilecek. Tıp diye gidip buluyorlar kardeşim bunu. Yani bu müthiş bir mucize. Ya bunu görmüyor mu insanlar? Bunu, yani bu yeter zaten Allah'a iman için.
Evet.
İnsan mümkün değil yapamıyor bunu. Hiçbir şey yapamaz yani böyle. Akıl şuur sahibi olmasına rağmen. Karanlık bir ortamda. Efendim 3 milyar harf arasından. Yani 1 milyon sayfa arasından bir sayfayı nasıl bulsun? Mümkün değil yani. Diyor ki bakın şey. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabı var. Campbell and Rees. Bir numaralı biyoloji kitabı. Darwinist. Diyor ki o proteinin ilgili gidip DNA'nın ilgili yerini açıyor ya böyle. Sadece o bölgeyi evet. açıyor. Bu diyor, bakın samanlıkta diyor iğne aramaya benzer diyor. Samanlıkta iğne bulunabilir mi? Bulamazsın. Yani hele karanlıkta bulamazsın samanlıktaki evet. iğneyi. Ama gidiyor sadece ilgili bölgeyi açıyor. O kadar. Ya bu görmüyor mu insanlar? Burada muazzam bir şuur var. Ya tesadüf yok burada. Çünkü tesadüf, onların mantığıyla tesadüf olması gerekse tek tek DNA'yı baştan sona sürekli aramaları gerekir. Hiçbir canlı hayatta kalamaz. Çünkü evet. bu yıllar sürecek bir şey. Araştırma olur böyle değil mi? Halbuki saniyede 2000 protein üretiliyor. Bir de proteinlere o kadar acil ihtiyaç oluyor ki. İnsülin bir salgılanıyor. GLUT4 protein anında üretilip şekeri hücre içine alması lazım. Kas hücrelerine ve yağ hücrelerine ki şeker aniden aşağı çekiliyor. Değil mi? Yemek yediğimiz zaman ne oluyor?
Şeker yükseliyor.
Birdenbire kana boca oluyor bütün şeker. Pilav yiyorsunuz mesela. Pilavın glutemik indeksi de yüksektir ayrıca. Glisemik indeksi özür dilerim. Bir anda şeker boca oluyor. Onun hemen aşağı çekilmesi lazım. İnsülin derhal salgılanıyor. İnsülin yapımı anında. Yani evet. böyle anında cevap veriliyor. İnsülin anında gidiyor reseptörlerine. Tık tık tık oradaki proteinleri aktif hale geçiriyor. GLUT4 proteini bir anda binlercesi hücre zarına yerleştiriliyor. Hemen o kandaki şeker kasa ve yağ hücrelerine çekiliyor. Bu kadar bir sürat var. Ve o DNA'da o kapkaranlık yerde tık tık arıyorlar. Hemen orayı açıyorlar. Kopyalıyor çıkıyor. Ve ondan birçok ribozom aynı anda üretiyor. Devam edelim şimdi.
Evet.
DNA'nın bakın double helezon yapısı var böyle. Dönen merdiven gibi. 4 harften oluşuyor. Üç milyar tane var bu harften. Şimdi bakın, ilgili bölüme RNA polimeraz geliyor, tık diye oraya kopyalamaya başlıyor DNA polimeraz. Bakın sadece ilgili bölümü açıyor. Yani bu aklın alacağı bir şey değil. Kapkaranlık ortamda. Niye yan tarafı açmıyor? Niye efendim baş kısmını açmıyor DNA'nın, orta kısmını açmıyor. Açabileceği kaç tane yer var? 1 milyon tane ayrı yer var. 1 milyon sayfa olduğuna göre 1 milyon ayrı sayfa var. Evet. Ayrı sayfanın ortasında açabilir, sonunu açabilir, başını açar değil mi? İki harf kaçırsa o protein işlevsiz hale geliyor değil mi? İki yani harfi yanlış. Mesela ya, evet. Açtı bir yer, başlangıç olarak aldığı yer bir harf yanı olsa, diğer harfin bir harf yanı olsa bitti. Bütün harfler kaydığı için hiçbir protein olmuyor değil mi? Doğru. Hiç hata yapmıyor ya yani. Bu kadar kusursuzluk ve ya atom hata yapsa hatta iptal oluyor sistem. Molekül değil, atom hata yapsa iptal oluyor sistem. Atom hata yapmıyor. Yapan ne? Yapan da atom. O da atomdan oluşuyor. E şimdi nerede bu akıl? Atom atoma bir iş oluyorsa atomda mı akıl? Yaratıcıda mı? Yaratıcının aklı maşallah.
Evet. Bir de RNA'ya çevirmesi de mesela ayrı bir konu. Çünkü o da DNA'ya da olabilirdi. Yani RNA'da bir şeyin varlığı hiç olmayabilirdi. Birinin ribonükleik asit, birisi deoksiribonükleik asit. Ribonükleik asitin olması daha hafif bir molekül DNA'ya nazaran, RNA molekülü. Bir de daha çabuk dehidroliz oluyor. Yani daha çabuk yıkıma uğrayabiliyor. Çünkü RNA geçici bir kopya ve hemen protein sentezinden sonra tekrar çözünüp hücredeki bileşenlerine ayrılıyor. DNA olsa onu taşıması ve çözmesi ekstra enerji gerektirecekti. Bu geçici kopyanın da geçici olması, özellikle olması için RNA molekülünü yaratıyor Allah. Yani özellikle hücrenin çekirdeğinden değil mi? Plazmaya kadar, sitoplazmaya kadar çıkarıyor RNA'yı. Orada zaten proteine çevirdikten sonra RNA'ya ihtiyaç kalmıyor. Hemen daha sonra ayrıştırılıyor.
Evet.
Orada da mesela güzel bir akıl var.
Maşallah. Bakın şimdi fermuar gibi açtığı yeri kopyası çıkartılıyor. Ve bu kopyadan şimdi protein üretilecek. İşi bitti. Hücrenin çekirdeğinin dışına götürülüyor bu sefer. Orada da protein fabrikaları var. Ribozom denen. Onun üzerine yerleştiriliyor. Ve bu sefer de taşıyıcı proteinler mükemmel bir uygunlukta, bakın hatasız olarak, bunun 3 harften oluşan bir kodon kısmı var. Antikodon. Bu 3 harften oluşan, ikisi birbirine tam olarak uygun. Birbirinin karşılığı. Tam anahtar kilit uygunluğu. Bu da buraya geliyor. Yani bunu da kim getiriyor? Değil mi? Binlerce orada, bunlardan binlercesi var. Sadece doğru olan doğru yere geliyor. Yani bir kilit, anahtar havada uçarak kilidin içine giriyor, doğru anahtar. Doğru kilidi açıyor. Yani bu da çok muhteşem bir sistem.
Ve burada
evet.
Tam bir kodon antikodon eşleşmesi oluyor. Ondan sonra protein sentezinde yukarıdan gördüğümüz o renkli kürecikler protein amino asitlerini oluşturuyor ve protein sentezi buradan devam ediyor.
Evet. Bakın bu da şimdi bakın çok özel bir durum. Burada her doğru olan taşıyıcı protein eklendiğinde anahtar kilit uyumuyla, şimdi protein fabrikasının üzerinde iki tane yer var. Kaydırma oluyor. Yani değil mi? Bu da özel yaratılmış bu sistemde. Evet. Derhal işi biten ayrılıyor buradan. Ama nasıl bitiyor, ayrılıyor? Amino asiti, üzerinde enzim var bunun. Peptidil transferaz denen bir enzim var. Bu yapının içerisinde. Yani bu gördüğümüz bu ribozom birçok proteinden ve RNA molekülünden oluşuyor. Yani tek bir molekül değil bu. Her birinin ayrı bir görevi var. Bir tanesi de peptidil transferaz denen bir enzim. O enzimde peptit bağıyla bu amino asidi diğer amino asite ekliyor. O zaman bu taşıyıcı molekülden ayrılıyor. Ve ayrılan, bakın, hemen derhal görev yerini terk ediyor. İşi bitti diye. Şimdi bu bir akıl. Çok üstün bir akıl. Ve yenisi geliyor. Hemen kaydırılıyor ama bakın kaydırma sistemi var. İşi biten gidiyor. Derhal yenisi getiriliyor. Birbirine ekleniyor. Hiç hata yok. Hata payı çok düşük. Ve ondan sonra 3'e katlanıp görev yerine posta koduyla gönderiliyor o da. Şimdi bunları tabii derin düşünmek lazım. Yani böyle sürekli insanın konsantre olup buradaki tecelli eden aklı, sanatı ve gücü, yani Allah'ın sonsuz gücünü düşünmesi lazım. Ne oluyor düşününce? İnsanın Allah korkusu çok artıyor. Değil mi? Allah'ın sonsuz gücü var. Sonsuz ahiret hayatı var kesin olarak ve sonsuz cehennem var. İnsan bunları kavruyor. Sonsuz cenneti var Allah'ın inşallah.
Evet.
İnsanın hem sevgisini hem korkusunu arttırıyor. Bu her an Allah her şeyi yaratıyor ve kontrol altında tutuyor inşallah. Yani başıboş olan hiçbir şey yok. Tek bir atom, tek bir elektron proton yok kainatta olan, başıboş olan. İnşallah bakın diyor ki Allah, ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının diyor. Ve siz ancak Müslüman olmaktan başka bir din ve tutum üzerinde ölmeyin diyor Allah inşallah. Müslüman olmaktan başka ölmeyin diyor. Ama Allah'tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öyle korkup sakının. Onun için bu bilimsel detaylar çok önemli. Bilimsel detaylarla Allah'ın sonsuz gücü kavranıyor. Hocamız demişti ki Allah'ın sonsuz gücünü kavramayan biri, yani Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemeyen birisi Allah'tan ve cehennemden korkmaz. Ancak bunları gören, bilen, içi alim olanlar diyor Allah, içi titreyerek Allah'tan korkarlar diyor. Hakikaten insanın Allah'a korkusunu çok arttırıyor. Her şeyi Allah her an yaratıyor ve kontrol altında tutuyor. Sonsuz güç sahibi Allah, bunu gösteriyor Allah.
Evet.
Ve insanın hiçbir gücü yok inşallah.
İnşallah. Şimdi insanı Allah yaratıyor, yani yoktan var ediyor. Mesela günümüzde anlaşılması için bir örnek vereceğim. Günümüzde Boeing var. Boeing bir şey, yolcu taşımada kullanılan bir yolcu uçağı. Bu uçak mekanik parçalardan oluşan, böyle binlerce, yüz binlerce mekanik parçanın mühendisler tarafından ayrıntılı bir şekilde işlenmesiyle bir araya getirilen ve belli aralıklarla her uçuştan sonra kontrol edilen, bir arızası var mı yok mu, burada göstergeleri var, sürekli bakım gerektiren bir cihaz. Şimdi bu cihaz da eğer yapıldıktan sonra hiç bakıma götürülmese ve hiç kontrol edilmese, yani yapıldığı yere, yapıldığı fabrikaya hiç getirilmese ve kontrol edilmese, sürekli uçsa dışarılarda devam etse hayatına. Ne olur? Belli bir yerden sonra artık arıza çıkartmaya başlar. Bir yerlerinden ses gelmeye başlar. Bir yerlerinden çeşitli sorunlar oluşur. Çeşitli hastalıklar oluşur o uçakta. Bunun çözümü nerede? Tekrar onu yapan fabrikaya getirmekte. Onu yapan gözlerin onu görmesini sağlamakta ve o üzerindeki problemin ne olduğunu bilip anlayıp onu tam iyi şekilde çözebilir. Kim çözebilir? Onu yapan çözebilir. Eğer o onu yapanın, yani o uçak onu yapanların eline değil de başka yerde çözümü ararsa illaki bir aksaklık orada devam eder. Belki de uçak düşer. Yolculuk esnasında ölürler. İşte insan da aynen bunun gibi Allah yaratıyor ve Allah'tan ne kadar uzak kalırsa İlla ki bir yerlerine hastalık çıkmaya başlıyor. Allah ayette kalplerinde hastalık olanlar diyor mesela. Hani kalplerinde hastalık olanlardan bahsediyor. Demek ki Allah'tan insan uzaklaştıkça ve mutluluğu, çözümü, kendi yaşam için gayelerini hep dışarıda bir yerlerde aradığı zaman, o zaman Allah'tan uzak kalmanın sonucunda hastalıklar oluşuyor. Günümüzde birçok hastalık var psikolojik, bedensel kısmı haricinde. Değil mi? Stres oluyor mesela. Tevekkülsüzlükten kaynaklanıyor. Panik ataklar oluyor. Çeşitli sinir hastalıkları oluyor. Çeşitli akıl hastalıkları oluyor. Bunlar hep psikolojik, insan ruhunun iyi olmadığı, sağlıklı çalışmadığı anlamına geliyor. Demek ki insanın fıtratı, zaten Allah diyor, o dine uygun olarak fıtratı yaratılmıştır diyor. Yani Allah'ı bulduğu zaman, Allah'a iman edip onun hak dinine tabi olduğu zaman bütün psikolojik bu hastalıklar da ortadan kalkıyor. Yani ancak tedavi Allah'ın yanında, yani senin yaratanın yanında buluyorsun. Mutluluğu da onun yanında buluyorsun. Çözümlerin hepsini onun yanında buluyorsun. Allah kaderi müminler için, tam inanan kulları için pürüzsüz ve her şey hayırlı bir şekilde yaratıyor. Yani her şeyin hayırlı olduğu, her sonucun iyi çıktığı bir hayat yaşamış oluyorsun. Nitekim Allah ayetinde kim erkek olsun kadın olsun, şeytan Allah'a sanırım, salih bir amelde bulunursa, erkek olsun kadın olsun, biz onu hem bu dünyada hem de ahirette en güzel bir hayatta yaşatırız ve yaptıklarının karşılığını en güzel bir biçimde veririz diyor inşallah. Yani hem bu dünyada hem de ahirette en güzel hayatı yaşamanın tek bir yolu var. O da Allah'a tam iman edip tam salih amellerde bulunarak gününü geçirmek. Yani her gününde hep salih amellerde bulunmakla ancak insan hem mutluluk hem de sağlığına kavuşuyor. Yoksa dışarıda olduğu her dakika, yani zaten dışarıda diye bir konu yoktur. Allah her şeyi kapsamıştır. Ama zahiren Allah'ı inkar edip başka yerlerde mutluluk aradığı her dakika ziyan da olmuş oluyor. Ve çeşitli hastalıklarda ona sirayet etmiş oluyor inşallah.
İnşallah. Şimdi bir izleyicimiz mesaj göndermiş. Değerli hocalarım, öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm selam. ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yerel bir TV kanalında sizin yayınınızı ilimize veriyorum. Ben normalde TV izlemeye vaktim olmuyor. Sizlere içinden çıkamadığım bir konu hakkında soru soracağım diyor. Kadere elhamdülillah inanıyorum. Şüphe yok. Fakat aklımın almadığı, amcam kader iki yol olarak yazılmıştır. Birinci yola saparsan yoldan çıkarsın. İkinci yola saparsan yola girersin demişti. Ama anlayamadım. Şimdi seçim bana mı kalıyor? Ya da ben tövbe, dinimi inkar etsem kader diyebilir miyim? Bu her kader lafı duyduğumda kafamı kurcalar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Mehmet Büyükaydın kardeşimiz. Hocamız çok detaylı anlattı tabii ki. Yani Kur'an'a dayanarak, Kur'an'daki ayetlere dayanarak inşallah. Aynı zamanda Zamansızlık ve Kader Gerçeği kitabı var inşallah. Hayalin Diğer Adı madde kitaplarında da okunduğunda detaylı bilgi alınıyor. Şimdi kader demişti hocamız. Allah'ın tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda, bakın tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda, yani zamansızlık boyutunda özetle, ama zamansızlığı insan tabii kavrayamıyor. Zaman algısıyla yaratıldığı için insan, Allah insanı zaman algısıyla yaratmış. İnsan hafızasındaki bilgileri kıyasladığında, mesela bizim hafızamıza Allah bilgiler veriyor. Bu bilgileri veren Allah'tır inşallah. Çocukluk hafızaları var değil mi? İlkokul, ortaokul, daha işte ergenlik, ondan sonra işte üniversite, çeşitli hatıralar. Buraya gelirkenki halimiz, kapıdan girip oturmamız değil mi? Ondan sonra işte bunları hafızada biz kıyasladığımız zaman, mesela bu iki sesi, en son iki sesi kıyasladığımız zaman
zaman algısı
oluyor. Ama mutlak anlamda zaman yok. Einstein'in genel göreceliği de bunun delili aslında. Çünkü Einstein'in genel göreceliğine göre zaman uzayıp kısalıyor. Uzayıp kısalan mutlak bir zaman olur mu? Algı olduğu belli inşallah değil mi? Tamam. Yüksek hıza çıktığında diyor, ışık hızına çıktığında zaman artık, yani daha da üstüne çıktığında kısalıyor zaman, hatta geriye gitmesi gerekiyor mantıken. Yani mutlak anlamda bir zaman yok, öyle uzayda işleyen bir saat. Allah bir algı olarak yaratmış. Hafızadaki bilgiler kalktığında insanın zaman algısı da ortadan kalkıyor. Yani dolayısıyla şimdi kaderi tekrar Allah zamansızlık boyutunda, insan zaman boyutunda yaratılmış. Allah hepsinden münezzeh inşallah. Tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zamanda sonsuz hayatı yaratıp bitirmiştir. Mesela geçen gün bir örnek daha verdi hocamız. Dedi ki, ahiretteki 700 trilyon sene sonrasında yaptığımız konuşmalar, söylediğimiz sözler Allah katında şu an yaratılmış ve bitmiş. Şu an var, biz bilmiyoruz sadece. Çünkü o bizim hafızamıza bilgi olarak verilmediği için. Ama Allah katında yaratılmış ve bitmiş. Ondan 700 trilyon sene sonrası yine Allah katında yaratılmış ve bitmiş. Sonsuz hayatımız yaratılmış ve bitmiş. Sonsuzu Allah yaratıp bitirmiş. O zaman şimdi hep birlikte düşünelim. Bizim yani yarın yaşayacaklarımız, söyleyeceklerimiz, bizim için yarın olan, yani henüz bilmediğimiz, değil mi? Allah katında yaratılmış ve bitmiş olarak var mı? Var. Açık bir gerçek bu. Gelecek seneki, eğer ömrümüz varsa, gelecek seneki olan yaptıklarımız, söylediklerimiz, bütün hareketlerimiz en ince detayına kadar yaratılmış ve bitmiş olarak var mı? Var. Hatta sonsuz ahiret hayatı Allah katında yaratılmış ve bitmiş olarak var. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hiç şüphesiz biz her şeyi kader ile yarattık. Her şeyi diyor Allah. Yani bugün Afrika'nın ormanlarında düşen bir kuru yaprak Allah'ın bilgisi dışında düşmez diyor Allah ayette. Bir kuru yaprak düşüyor, o bir kader üzere yaratılmış. Allah'ın bilgisinde düşüyor. Evrenin herhangi bir yerindeki bir atomun içindeki bir elektronun ve diğer elektronun ve diğer elektronun yörüngeleri 14 milyar yıl boyunca yaptıkları yörüngeler ve bundan sonra yapacakları hareketlerin özür dilerim. Tamamı Allah tarafından yaratılmış ve bitirilmiş. Bir kader ile yaratılmış inşallah.
Evet.
Demek ki Allah her şeyi bir kader ile yaratmış ve bitirmiş. Mesela başka bir ayette Allah, yine Kur'an'da verilen bir örnek inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah Hazreti Musa ile konuşuyor. Bakın diyor ki, Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Allah. Allah Hazreti Musa'yı Hazreti Musa'nın doğumu, annesi tarafından sandık içinde bırakılması, Firavun'un sarayında yetiştirilmesi, hepsi bir kader üzere. Ve Hazreti Musa bir kader üzere Allah'la konuştuğu yere geliyor. Aksini kesinlikle yapamaz Hazreti Musa. Hazreti Musa kaderde, ezelde Allah tarafından yaratılmış, mutlaka sandık içinde bırakılacak. Mutlaka Firavun tarafından bulunacak. Firavun da aksini yapamaz bunun. Kimse de aksini yapamaz. Ve bir kader üzere buraya geldin ey Musa diye buyuruyor Allah. Yine başka bir ayette Allah, Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Her şey Allah'ın emriyle hareket ediyor ve hepsi takdir edilmiş bir kader. İnsanın yaptığı konuşmalar. Mesela burada Mehmet Büyükaydın kardeşimiz soruyor. Bir yol var diyor, ikinci bir yol var diyor. Var. Ama hangi yoldan gittiği Allah tarafından kader üzere yaratılmış ve bitmiş. İnşallah. Evet. İnsan üzerinde bir baskı hissetmiyor. Çünkü Allah'ın sonsuz yaratma sanatı. Allah kendi isteğiyle yaptığı hissini veriyor inşallah. Yani cüz'i irade var ama demişti hocamız, külli iradenin içinde inşallah. Tek irade Allah'tır inşallah. İnsan kendi yaptığından emin olur. Ben mesela hiçbir baskı hissetmeden bu fincanı almak istiyorum mesela. Elimi uzatıyorum, fincanı alıyorum inşallah. Hiçbir baskı yok. Ama ben bunu daha doğmadan kaderimde vardı bu benim. Ben bunun aksini mümkün değil yapamam. Mesela Allah yine Kur'an'dan başka bir örnek daha verelim inşallah. Şimdi bilimsel örnekler de vereceğiz. Daha önce de göstermiştik ama. Mesela Kur'an'da Rum ordularının, Bizans ordularının galip olacağı savaş daha gerçekleşmeden bildiriliyor. Bakın bir Kur'an mucizesi olarak inşallah. Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı savaş daha gerçekleşmeden bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ila 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevinecektir diye buyuruyor Allah. Bu ayetler, yani bu Kur'an'da geçen ayet, Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 civarında indirilmişti. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmiş. Bakın 7 sene sonra geliyor ayetler inşallah. Çok ağır bir yenilgiye uğradıklarından sonra Bizansların. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmiş ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyordu. Yani böyle bir ortamda Bizansların bir savaş kazanması Perslere karşı mümkün değil gözüküyor. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans ayette konumu da dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarında 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğrattı. Bakıyoruz olayın savaşın gerçekleştiği yerde Etna El Art kelimesi geçiyor. Arapça dünyanın en alçak yeri olan Lut Gölü Havzası. Hakikaten bugün biliyoruz ki Lut Gölü Havzası dünyanın en alçak yeri. Savaş da burada olmuş yani dünyanın en alçak yerinde ayette bildirildiği gibi. Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası Edna El Art olan bu ifadedeki Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan Deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Ard ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna El Art ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına gelmektedir. Dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizansların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü Havzası'dır. Ve nitekim Allah'ın bildirdiği zamanda, Allah 3 ile 9 yıl arasında diyor, hakikaten 7 yıl sonra, değil mi? Milattan sonra 620 yılında, yani 7 sene sonra gerçekleşen savaşta bu gerçekleşiyor ve Bizans orduları galip geliyor. Şimdi hep birlikte düşünelim. Kur'an indiği tarihte hem zahiren böyle bir galibiyet imkansız gözüküyor. Hem hiç savaş durumu yok. Öyle bir savaş durumu da yok. Savaş olmuş bitmiş zaten. Ama Allah bunu gelecekte olan, bizim için gelecek olan bir savaşı bildiriyor. Şimdi o savaşta binlerce asker var. Değil mi? Belki on binlerce yani. Bilmiyoruz o dönemde kaç kişiydiler ama. Binlerce askerden oluşan iki ordu. Tam Allah'ın tarif ettiği zamanda, tam Allah'ın tarif ettiği yerde, dünyanın en alçak yerinde, binlerce kişi bir kader üzere o savaşa gidiyorlar. Mümkün değil aksini yapamaz o kişi. Yani orada olması gereken o kişi Allah tarafından daha doğmadan o savaşa girmek üzere yaratılmıştır. Bütün geçireceği hayatı, annesi tarafından doğurulması, çocukluğu, hepsi bir kader üzere. Allah o gün, o saatte onu oraya getiriyor. Cabbar sıfatı. Mümkün değil, aksini yapamaz onun. Ve binlerce asker bu şekilde. Yani hiçbir asker o gün orada değil de başka bir yerde olamaz. O savaşta olmayan bir adam da mümkün değil, o savaşın içinde olamaz o gün. Kader üzere. Dünyanın en alçak yerine getiriyor Allah. Başka bir yerde olamazlar. Yani o savaş başka herhangi bir yerde, başka herhangi bir orduyla da olamaz. İki ordu bu kader üzere yaratılmış. O binlerce insan bu kader üzere. İşte bu bir örnek. Allah bunun örneğini veriyor. Yani insanın bütün hayatı, geçirdiği bütün anlar, eylemleri Allah tarafından yaratılmış ve bitirilmiş. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Yani bütün eylemlerin, insanın konuşması, söylediği her söz. Mesela Mehmet Büyükaydın kardeşimiz diyor ya, bir örnek vermiş. Haşa, ikinci yola saparsan yola girersin. Ya da ben tövbe dinimi inkar etsem kader diyebilir miyim? Ya biri, kardeşimizi tenzih ederiz de, biri ben mesela kendi kararımla Darwinist oluyorum diyor. O kaderinde onun, yani aksini yapamaz o. Sonra iman ediyor, Darwinizmin geçersizliğini anlıyor. Bu da kaderinde inşallah. Ama daha doğmadan Allah tarafından, yani Allah katında zaman olmadığı için ezelde zaten yaratılmış bu kader ve bitmiş. Aksini yapması zaten mümkün değil. Bakın şimdi bilimsel deneyler de var. Sık sık gösteriyoruz inşallah. Onlardan örnek verelim. Mesela bakın, beyinde bir eylem yapmadan önce nasıl harekete geçildiğini gösteren deneylerden bir tanesi. We all have this very strong... Hepimizde hür iradeye sahip olduğumuza dair güçlü bir inanç vardır. Yani kendi irademiz var diye bir inancımız var diyor. Bilim adamları söylüyor bunu. Bu inanç bizim birey olduğumuz fikrinin merkezini oluşturur diyor. Bunlar tanımış bilim adamları. Bakın, University College London'dan Dr. Patrick Hager söylüyor bunu. Bu inanca göre bir şey yapmak isteriz. Bir şey yapmak konusunda niyetleniriz. Hakikaten insan bir şey yapmak istiyor ve niyetleniyor ona, karar veriyor. Benjamin Libet'in çalışmaları bu konuyu aydınlatmak için yapılmış cesurca deneylerdir. 1970'li yıllardan itibaren bunun deneylerini yapıyor ve bir sonuç çıkıyor bundan. Hep tekrarlanıyor, hep aynı sonuç çıkıyor zaten. Patrick Haggard'ın ekibi bilinçli bir karar aşamasında benim beynimde olan aktiviteyi ölçecek diyor. Bir denek kullanıyorlar burada. Elektrik dalgalarını ölçüyorlar beyindeki. Bu ölçümü beynime bağlı olan bu elektrotlar ile yapacaklar.
Okay, Susan. Hello. We're all wired up and ready to go.
Absolutely.
We're going to record from...
Beyninin sağ ve sol motor kortekslerini ve orta bölgedeki aktiviteyi kayıt edeceğiz diyor. Senden ekranın ortasında dönen saat göstergesini izlemeni istiyorum diyor. Hassas bir saat düzeneği var orada, bakın görüyorsunuz. Ve niyetlendiğin ve istediğin herhangi bir anda, ne zaman isterse, yani kendi karar veriyor. Bu tuşa veya şu diğer tuşa basmanı istiyorum. Yani dürtü geldiğinde mi? Evet, dürtü geldiğinde diyor. Yani kendisi ne zaman isterse karar veriyor. Ve sonra bilgisayar sana ilk düğmeye basma isteğinin geldiği anda saat göstergesinin hangi noktada olduğunu girmeni isteyecek diyor. Bakıyor ne zaman karar veriyor, zamanını da görüyor oradan. Tamam diyor da. Başla diyor. Dürtünün gelmesini beklemek çok komik, öyle değil mi diyor. Espri olarak söylüyor. Saati izleyerek düğmeye basma kararının geldiği anı kaydediyorum diyor. Kendi karar verdiği anı kaydediyor yani. Kafamdaki elektrotlar verdiğim kararı yönlendiren beyin aktivitesini ölçüyor. ve beyin dalgaları ölçülüyor bu sırada. Ben bu işlemi defalarca yaptıkça çok açık bir düzen ortaya çıkıyor.
Çok acayip ya maşallah.
Evet. Maşallah. Hep kaydediyor. Ne zaman karar verdi, ne zaman basmaya karar verdi, ne zaman bastı kaydediliyor. O sırada da elektrik dalgaları ölçülüyor beyinde. Ve diyor ki adam bakın ve sonuçlara bakınca ilk olarak Libet'in ulaştığı temel bulguların aynısını görüyoruz. Bütün deneylerde tartışmasız aynı sonuç çıkıyor. Bu ok harekete geçme niyetinin oluştuğu ortalama zamanı gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi beyindeki motor bölgeler bu karara öncülük eden hazırlık aşamasını hareketin gerçekte oluştuğu andan 2000 milisaniye önce başlıyor. 2 saniye önce başlıyor diyor. 2 saniye önce beyindeki o bölgede harekete geçiriliyor. Sonra da o denek mesela oradaki kadın ben karar verdim diye basıyor. Ama zaten o basacağı elinin kontrol eden motor sinir hücreleri beyninin harekete geçmiş bile 2 saniye önce. 2000 milliseconds at least before the action actually occurs. Aynı Libet'in orijinal deneylerinde gösterdiği gibi bu deneyde gösteriyor ki benim beynim ben hareket etmeye bilinçli bir şekilde karar verdiğimi zannettiğim bakın zannettiğim andan çok daha önce bu hareketi yapmak için hazırlığa başlıyor diyor. Yani ben hareketi karar yapmaya karar verdiğimde bana verilen hayali bir karar hissi mi? Yoksa kendim karar verdiğim hissi sadece bir illüzyon mu diyor. Bunlar bilimsel deneyler. Evet. Bu bir tane değil. Yani daha başka, mesela başka bir tane daha gösterelim. Hepsi aynı sonucu veriyor. Bir de daha üstün teknolojiyle yapıldığında zaman aralığı daha da genişliyor. Daha tabii burada şimdi daha ilkel bir teknik kullanılıyor. Beynin elektrik dalgalarına bakılıyor. O çünkü elektriğin oluşması, gelip o elektroda gelmesi bir zaman alıyor. Halbuki daha daha etkili bir teknik kullanıldığında, mesela fonksiyonel MR deniyor, MR cihazıyla bakıldığında sonuç daha da hayret verici çıkıyor. Şimdi onu gösterelim.
Burada tuşa basmaktan bahsediyor ama mesela konuşmaya başlamadan önce de demek ki 6 saniye önce konuşmaya başlamak için beyin hazırlık yapıyor. Evden dışarı çıkmak için düşündüğünde de evden dışarı çıkmadan önce de beyin başlamış oluyor. Arabaya binmeden 6 saniye önce de bu iş olmuş oluyor. Demek ki insan hayatı daha bu deney şu an 6 saniyelik bir şey gösteriyor ama çok açık ki kaderin zaten önceden zamansız bir boyutta Allah tarafından bir an içerisinde yaratıldığını gösteriyor.
Maşallah.
Biz bunu yani şu an mesela aklın ihtiyar kalkmayacak şekilde Allah bilimsel olarak gösteriyor. Değil mi? Bunun işareti kaderi Allah'ın yarattığına gidiyor. İnşallah ki bir iman edelim.
Evet.
Evet.
Bir tane daha deney gösterelim. Bakın bunlar çok ilginç. Yani bunları dünya medyasında yayınlanıyor ama örtbas ediyorlar. Yani ortalığın ayağa kalkması lazım insanların. Çok net gösteriyor yani evet. Kader gerçeğini değil mi? Evet. İnşallah. Bakın diyor ki hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir diyor. Bunlar daha gelişmiş teknolojiyle yapılan ve gene dünya medyasında haber oldu. Nature dergisine yayınlandı. Hür iradem bu tabağı seçip seçmememe karar verir. Ya ben karar veriyorum diyor. Hangi tabağı ben seçeceğim. Ama diyor bilimin hür irade konusunda bir sorunu var. Biyolojiye göre konuşursak hür irade ile ilgili bir sorun var. Bu kararları veren ne? Nöron aktivitesinin ani bir akışı mı? Yani sinir hücrelerinden kaynaklanan bir şey mi? Beyin mi karar veriyor diyor. Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum. Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Benim şuurum mu? Yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olamadığım şuursuz gri madde mi? Deney çok basit. Bakın iki tane düğme veriyorlar eline. Biraz önceki deneyle farklı değil yani. Burada da ya sağ düğmeye basıyor ya sol düğmeye basıyor. Karar verme anını kendisi tespit ediyor. İstediği zaman basıyor. Ve o zamanı da ölçüyorlar. Fakat bu sefer farklı olarak beynin elektrik dalgalarını ölçen bir sistem değil. Bu daha ilkel bir sistem. Daha gelişmiş bir teknolojiyle bakın burada. MR ve tomografi aletleriyle beyindeki fonksiyonel MR deniyor buna. Beyindeki nerenin, hangi sinir hücresinin o an aktif olduğunu gösteren bir cihazın içerisine giriyor. Ve bakılacak karar ne zaman verilmiş. Bilgisayarda düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek diyor. Basma anı, karar verme anı hepsi kaydediliyor. Ve beynin aktivitesi. Bakın diyor ki çok ilginç. Biraz önce 2 saniyeydi. Buradaki gelişmiş teknolojiyle daha net gözüküyor. Siz karar vermeden 6 saniye önce, tam 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor. Çünkü beyinde harekete geçirilmiş 6 saniye önce. Yani şunun gibi alıyor eline düğmeleri. Diyor ki ben diyor sağ düğmeye basacağım diyor. Basıyor. Bir bakıyorlar 6 saniye önce sağ düğmeye basma merkezinde beyinde harekete geçirilmiş. Karar 6 saniye sonra geliyor karar ve basma işlemi. O kişi de zannediyor ki bütün kararı kendisi verdi. Halbuki beyinde harekete geçirilmiş. Şimdi o zaman bizim aldığımız karar beyni harekete geçirmiyor. Beyin zaten harekete geçirilmiş.
Evet.
Karar sonradan geliyor. Kim harekete geçiriyor? Allah. Allah ne buyuruyor Kur'an'da inşallah? Bakın şeytandan Allah'a sığınırız. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı. Bütün eylemleri Allah kendisinin yarattığını bildiriyor. Oysa diyor Allah sizi de yapmakta olduklarınızda Allah yaratmıştır. Yine başka bir ayette bakın çok önemli. Allah şöyle buyuruyor. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah o sağ düğmeye basmayı dilediği için kişi gidip o sağ düğmeye basıyor. Evet. Ben şimdi konuştuklarımın hepsi Allah dilediği için, Allah yarattığı için kaderde. Aksini mümkün değil yapamam. Kimse yapamaz. Onur hocamın söyledikleri ya da bir izleyici mesela diyelim ki bizi izliyor şu anda. Oturmuş koltuğunda. Evet. Çayını da yudumluyor bir yandan. Mümkün değil aksini yapamaz. O daha doğmadan o koltukta oturmuş hali, o çayı içerkenki hali ya da şimdi söylediği bir söz kaderinde olduğu için. Ama Allah mükemmel yaratılışmasıyla inşallah, üstün sanatıyla bizim kendi yaptığımız hissini veriyor. Evet. Yani cüz-i iradeyle biz yapıyormuş hissini Allah yaratıyor ama külli iradenin içinde de cüz-i irade. Külli iradede her şey yaratılıp bitirilmiştir inşallah.
Evet.
Ve bu da yani hem Kur'an'dan bildirilen net bir gerçek ve teknik artık yani bilim de gösteriyor bize bunu inşallah. Bunun böyle olduğunu inşallah. Selam, nasılsınız hocam? Hocam bir evrimci sohbetinde dedi ki insan kanını maymuna transplantasiye etmek olur. İnsan kanını yani maymuna vermek olur. Bilmek istiyorum bu mümkün mü? Azerbaycan'dan Ferit. Olur, ne olmasın yani. Yani eğer antijenleri birbiriyle tutuyorsa deneysel olarak bakılabilir. Mümkünse de olur. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Çünkü maymunla insan arasında benzerlikler var ama önemli doku farklılıkları da var. Yani onun için mesela bir maymun böbreği insana nakledilemiyor. Olmuyor çünkü doku tutarsızlıkları olduğu için. Ama ileride genetik mühendisliğiyle, başka tekniklerle böyle bir şey mümkün olabilir ama daha ileri bir teknik gerçi var. O daha önemli. Kök hücre inşallah. Kök hücreyle çünkü kök hücresini aldığınız zaman siz insanın kendi dokusunun aynısından bir böbrek olabiliyor. Olabilecek yani bu noktaya gidiyor. Hazreti Mehdi döneminin özelliği inşallah. Bütün hastalıkların ortadan kalkması ve bu kök hücrede çok büyük ilerlemeler olacağı anlaşılıyor. Genetik mühendisliğinde, hadisler doğrultusunda inşallah. Çünkü tarımda da verimin çok artacağını anlıyoruz hadislerden.
Evet, hep genetik.
Hastalıkların bakalım. Kalkacağını bildiriyor Peygamberimiz. Demek ki kanser çok kolay tedavi edilir bir hastalık haline gelecek. Bilimde, sanatta ve estetikte muazzam bir ilerleme olacak. Hazreti Mehdi döneminin özelliği bu. Çünkü Allah Müslümanlara bilimi farz kılmış. Hazreti Mehdi çok üstün ahlaklı bir insan. Onun döneminde de bilim, sanat ve estetik muazzam ilerliyor. Darwinizm ve materyalizm önünü kapatmıştı bilimin, sanatın ve estetiğin. Ne sanat kaldı, ne estetik kaldı, ne bilim. Değil mi? Bu Darwinizm yüzünden, bu saçmalık yüzünden. Ama Allah'ın dilemesi Hazreti Mehdi döneminde muazzam bir ilerleme meydana gelecek. Dolayısıyla maymunun insan kanının nakledilmesi veya maymundan bir organ alınması olabilir. Yani bu ama önemli bir konu değil. Önemli olan nokta, evrimci bunu evrime delil gösteremez böyle bir şeyi. Çünkü benzerlik var. Yani kanına gerek yok. Maymun hakikaten bakıyorsun, hocamız da söylemişti, çok sevimli, bir takım mimikler yapıyor, gülüyor, böyle komik hareketler yapıyor insan gibi, bakıyor falan, böyle değil mi? Kalkıyor, böyle bir komiklik yapıyor. Ama bu bir şey ifade etmiyor. Çünkü Allah maymunu maymun olarak yaratmış. Maymun milyonlarca yıldır, fosilleri var, milyonlarca yıldır ormanda yaşayan vahşi bir hayvan. Ağaçtan ağaca atlıyor, değil mi? Çiftleşiyor, ürüyor, yavrular oluyor, onlar da öbürü ölüyor, onlar da ağaca ağaca atlıyor. O şekilde yaşıyor, besleniyor, çiftleşiyor, ürüyor, ölüyor. İnsan ruhu olan bir varlık, medeniyetler, şehirler kuruyor, araştırmalar yapıyor, sanat yapıyor, değil mi? Müzik, müzikle ilgileniyor, estetik bilgisi var, konuşuyor, çıkarımlarda bulunuyor, muhakemede bulunuyor. Yani ruhu olan bir varlık.
Evet.
Bu bitiriyor zaten yani işte ruhun varlığı zaten apayrı bir kere. Kaldı ki genetik olarak da yani büyük farklılıklar var. Maymun dört ayağı üzerinde yürüyor. Ellerinde ayaklarında çıkıntılar var ağacı tutunacak şekilde. Omurgasının leğen kemiğiyle açısı bambaşka. Öne eğik olarak yürüdüğü için. Yarım daire kanalları var. Denge kanalları. Insanlar, onların evet. Açısı insandan çok farklı. Yüz yapısı, beyin yapısı 400-500 santimetre küp. İnsanda ortalama 1400 santimetre küp. Hatta 1700'lük Neandertal insanı var. O da soyu tükenmiş bir insan ırkı. Daha ufak olanlar da var tabii. Pigmeler var mesela boy olarak da. Ama arada aşılmaz bir uçurum var. Ruhun varlığı zaten o tamamen gösteriyor. Onun için yani öyle miydi böyle miydi? Fosil de yok. Fosiller bize canlıların Allah tarafından bir anda eksiksiz yaratıldığını gösteriyor. Yani Ferit Babazade kardeşimiz söyleyebilir. Kardeşim 350 milyon tane fosil var. Allah maymunu maymun, aslanı aslan, bakteriyi 3,5 milyar yıl önce bakteri olarak birdenbire yaratmış. Tam. Ve evet, hiçbir şekilde ara geçiş yok. Patolojik, asimetrik ara formlar yok. Kaldı ki bir tane protein tesadüfen olamıyor. Öyle yok. Maymun kanı ona mıydı? İnsanın kanı maymuna mı verilebilirdi? İşte maymunun kulağının içindeki tüy orada mı vardı, burnu da yok muydu falan. Detaya gerek yok demişti hocamız. Böyle evrimciler hep detaya kaçmaya çalışır. Evrimcileri kulağından tutarsın böyle. Ana noktaya proteinin oluşmasını imkansızlığına getirirsin. Orada bitmiş zaten. Bir de fosiller var. Bunun böyle yani lamucumu yok, bakterinin işte geninin kaldı ki orada da eziyoruz yani Allah'ın izniyle. Çünkü mesela şimdi faydalı mutasyon örneği getiremiyorsun diyoruz. Bu sefer detay böyle bir yerden bir şey bulmaya çalışıyorlar. Orada gösteriyor genetik olarak araştırmalar.
Komik bir şey söyleyeyim mi mutasyon örneği? Evet. Ali Demir söylemiş ki, şimdi rodopsin denen bir pigment, bir protein var gözde. Bu rodopsini bozan bir tane mutasyon oluyormuş. Bu timinle adenin yer değiştiriyor yanlış hatırlamıyorsam. Tek bir nükleik asitte olunca bu mutasyon kimi vakalarda körlüğe kadar giden, kimi vakalarda tavuk karası denen hastalığa kadar giden hastalıklar oluşuyormuş. Şimdi o demiş ki beyefendi, peki timin adenine dönüştüğü zaman böyle oluyor, hastalık oluyor. Aynı yerde adenin timine dönüşürse o zaman o hastalık olmaz. Al sana işte faydalı mutasyon olmaz mı?
Yani bu
tabii eski haline gelince faydalı oluyor. Zaten demek ki en mükemmel hali bu. Demek ki bozulunca hastalık oluyor. Tekrar döndüğü zaman tekrar eski haline gelince faydalı böyle bir konu yok ki. Zaten en mükemmel halinde eksiye düşmüşsün sen. Öyle bir şey olursa ki yani pratikte böyle bir vaka olma ihtimali de artık
olmuyor. İşte ama o hastalığın olması zaten evrimi yalanlıyor. Yani evet. O şunu gösteriyor. Rodopsinin mükemmel olması gerekiyor en baştan itibaren. Yani amino asit diziminde hiçbir kusur olmaması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde görme olmuyor. Bakın bir harf değişiyor rodopsinde. Bu çok önemli delil. Evrimi yıkıyor zaten bu. Ali Demirsoy artık anlaması lazım. Koskoca adam oldu artık Ali Demirsoy. Burada anladım, bir harf değişikliği bakın. Bir tane gendeki bir değişiklik, bir mutasyon. Rodopsini iptal ediyor. Rodopsin iptal oldu mu transdüsine ve diğer proteinlere bağlanmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Bağlanamıyor zaten. Ve elektrik sinyali oluşmuyor. Körlük oluyor. Yani bütün sistem kusursuz olması gerekiyor en baştan itibaren. Kusursuz olarak var olması gerekiyor. İşte bu yaratılış zaten. Allah kusursuz olarak en baştan itibaren ol demese bir anda yaratıyor. Hep öyle yani bu. Yani net evet. bir delil olmuş oluyor. Bakın değil mi? Şimdi şeyin Charles Darwin'in itirafları var gözle ilgili. Onu okuyalım. Richard Dawkins'in de itirafı var. Çok önemli itiraflarda bulunuyorlar. Bu bize zaten Ali Demirsoy'un da orada söylediğinin
tabii.
Evet. Bakın şimdi gözle ilgili itirafları. Darwin diyor ki sinirlerin ışığa nasıl hassas olduğu bizleri yaşamın nasıl meydana geldiği sorusundan daha çok endişelendirmektedir diyor. Yani onların iddiasına göre önce sinirler ışığa hassas olacaklardı. Hatta daha da zırvalıyorlar. Diyorlar ki deri hücreleri değişerek sinirler işte ışığa hassas hale geldiler. Hatta bir tane Türk evrimci var. Tam şu anda ismini hatırlayamadım. Örnek veriyor. Diyor ki mesela diyor böyle davul çaldığında diyor veya bir bas ses çıktığında böyle derinizde hissediyorsunuz bunu. Hani o titreşimi hissediyorsun ya. Tamam işte diyor. Bu demek ki diyor daha sonra diyor sinir hücresine dönüşmüş diyor. Ondan da diyor işitme gelişmiştir diyor böyle. Zırvalıyor tam. Ulan şimdi bası açtığında mesela camı kırıyor. Değil mi? Cam da titreşiyor. Kulak camdan mı evrimleşti oluyor o zaman? Kulakları da, camdan mı evrimleşti oluyor? Böyle dam üstünde saksan neydi bir şey vardı. Vur beline kazmayı. Bahçelerde maydanoz gel bize bazı bazı yani. Şimdi bakın Darwin devam ediyor. Diyor ki gözün odağını farklı uzaklıklara uydurması, içeri bırakılacak ışık tutarını ayarlaması, küresel ve renksel yapmayı, sapmayı düzeltmesi gibi eşsiz düzenlenişlerin tümünün doğal seçme ile oluşabildiğini düşünmenin, Darwin söylüyor bunu, en ileri derecede saçmalamak gibi göründüğünü açık yürekli itiraf ederim diyor. Yani gözün diyor evrimle oluşması diyor en ileri derecede saçmalamaktır diyor. Yani öyle böyle saçmalamak değil.
Bir tane ben okuyayım. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor. Gelişmiş bir göz bana soğuk bir titreme veriyor.
Ya Allah Allah.
Ya bir gözü bırak bir molekül, hücrenin içerisindeki moleküllerin bir araya gelip bir anlam ifade etmesi bile zaten düzenin varlığını gösterir. Orada bir şuurun işlediğini gösterir yani maşallah.
Maşallah. Bak bakın bir tane çok önemli. Ya Ali Demirsoy evrimi %100 yıkan örnek vermiş burada. Değil mi? Bir tane harf değişikliği. Rodopsin diye bir molekül var. Bu foton geldiğinde, rodopsin fotonuna değdiğinde konformasyonel bir değişiklik oluyor. Biçim değişikliği oluyor rodopsinde. Çok ilginç bir proteindir rodopsin. İlk fotonun isabet ettiği protein. O rodopsin bakın onunla ilgili aslında sunumda göstereyim.
Animasyon diyorsun.
Evet, animasyonu tamam. Gösterelim şimdi de onun üzerine daha rahat anlatırız. Çünkü ne dediğimiz tam anlaşılmayabilir şu anda.
Geliyor.
Evet. Bakın şimdi burada foton rodopsine geldiğinde rodopsin molekülünü görüyoruz ekranda. Bir anda şekli değişti. Şekli değince ikinci bir proteine bağlanabiliyor. Onlara bir değişiklik meydana geliyor. Böylece bu sadece bu şekilde olabiliyor. Üçüncü bir protein ve dördüncü bir proteine bağlanabiliyorlar. Bir yeşil noktalar azalıyor bakın hücrenin içinde. Yeşil noktalar tuz iyonları.
Bir tane elektrik sinyali oluşuyor.
Evet, neden azalıyor? Çünkü bu proteinler hücrenin iyon kanallarını açıyorlar. Protein kapılarını. Ve tuz dışarı çıktığı için azalıyor ve elektrik sinyali oluşuyor. Ne kadar zamanda oluyor bu biliyor musunuz? Bakın pikosaniye. Pikosaniye, trilyonda saniyenin biri. Trilyonda biri. 3 pikosaniyede oluşuyor. Yani bu reaksiyon bakın şu bir saniye 300 milyar kere oluşabiliyor bir hücrenin içerisinde. 300 milyar kere. Ya bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir sistem. Şimdi burada Ali Demirsoy'un söylediği o ilk başta protonun isabet ettiği bir protein vardı. Rodopsin. Rodopsin de şekil değişikliği meydana getiriyor. Bir tane aminoasit değişiyor. Evet. Bunlar yüzlerce aminoasitten oluşan proteinler. Rodopsin'in tek bir aminoasit değiştiğinde o değişiklik meydana gelemediği için körlük oluyor. Bütün diğer sistem mükemmel olsa bile rodopsin'in bütün diğer aminoasitleri aynı. Diğer proteinlerin yapıları aynı. Kornea var, lens var, gözyaşı bezleri, kirpikler, göz kapağı her şey tamam. Mükemmel. Beyindeki 30 tane merkez var. Görmeyi kontrol eden. Hepsi tamam. Bağlantıları. Hiçbir eksiklik yok. Bakın sadece bir tane aminoasit değişti, sistem çöktü. Neyi gösteriyor bu bize? Mutasyonların daima yıkıcı olduğunu, evrimin hiçbir zaman olamadığını, Allah'ın kusursuz olarak ol demesiyle bir anda yarattığını kanıtlıyor. Ali Demirsoy'a ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz diyoruz. Evrimin olmadığını kanıtladığı için. Ama artık çıkıp bunu söylesin. Ya da gelsin bir ulusal kanalda karşılıklı çıkalım. Yani evet. Gücü yetiyorsa, varsa cesareti gelsin. Bir şey diyemeyeceğiz yani. Bir tane protein tesadüf olabilir mi diyeceğiz. O da olamaz diyecek. Maymun diyecek, daktilonun başına geçip insanlık tarihini yazamayacağına göre diyecek. Ki yazamaz.
Onu ya zaten insanlık söylüyor. İnsanlık tarihini insan da yazamıyor ki yani. İnsan oturup mesela kendisi de otursa yazabilecek. O da yazamayacak. Aklı şuuru olduğu halde. Böyle bir ihtimal insan yapamadı zaten. Zaten maymun hiçbir zaman yapamaz. Demek ki olamaz. Kendisi de söylemiş.
Hayır, maymun da deney yapıyorlar.
Deney yapıyorlar.
Maymunun yanına daktilo koyuyorlar. Maymun daktilonun yanına bile gitmiyor. Yanından bile geçmiyor. Maymun daktilonun başına geçerim ne bir sıraktır. Maymun. Ama deney yapmaları da çok ilginç. Ya ne düşünüyorlar acaba ya? Maymun gidip daktiloda bir tane tuşa basacak. Ha diyecekler, maymun bir tuşa bastı. Demek ki 1 milyon kere de basabilir. 1 milyon kere de basabilir. İnsanlık tarihini yazabilir gibi zırvalayacaklardı. Maymun gider mi daktilonun yanına kardeşim?
Bir de seyircilerimiz mesela benzerlikle mesela çok dikkat dağıtmaması gerekiyor. Evrimin iddiası mesela Allah canlıları türlü türlü benzer şekilde yaratıyor zaten. Ama benzerlik olması evrime bir kanıt hiç teşkil etmiyor. Çünkü evrim bir canlının değişebileceği mekanizmayı ortaya koyması gerekiyordu. Değişip anlamlı şekilde başka bir canlı forma nasıl dönüştüğünü bize genetik olarak açıklaması gerekiyordu. Ki DNA'nın keşfinden ve bunca genetik bilimsel gelişmelerden sonra biz canlıların zaten en mükemmel halde olduğunu, genlerindeki ufak değişikliklerin muhakkak hastalık veya ölümle sonuçlandığına şahit olduk. Öyle bir değişim mekanizması olmadığını net bir şekilde görmüş olduk.
Bir tane daha mesajımız vardı. Onu da okuyalım. Murat Çelik kardeşimiz yazmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden razı olsun. Oktar hocam, İslam'a samimiyetiniz yüzünüzden fışkırıyor. Allah razı olsun.
Maşallah.
İnşallah öyledir. Özellikle Adnan hocama sevginiz bariz, çok hoşuma gidiyor. Biz hocamızı ölesiye seviyoruz maşallah. Çok evet, üstün maşallah. Ahlaklı. Çok güzel ahlaklı bir insan. Her gün dua ediyorum inşallah. Rabbim bizleri sizlerle beraber olanlardan eyler. Ve deccaliyet inşallah size zarar vermez. Evelallah. İnşallah. Dünyada da ahirette de kardeşiz inşallah. Bugün bir internet sitesinde Darwinizm tartışması vardı. İnanamadım. Ben bu kadar cahil insan olduğunu düşünemiyordum. Gerçekten faaliyetlerinize çok ihtiyacımız var. Bunlar korkmuyor. Ben korkudan hemen gidip abdest alıp namaz kıldım inşallah. Sayenizde İslam dünyaya yayılacak evelallah. Bu Allah'ın yarattığı bir kader. Mutlaka gerçekleşecek. Önemli olan insanın ne yaptığı. Allah bunu soracak inşallah. Değil mi? Her Müslüman üzerine farz bu inşallah. İttihad-ı İslam, İslam Birliği.
Evet.
Mutlaka yeryüzünde İslam hakim olacak. Allah'ın vaadi var ve Allah hiç şüphesiz diyor. Nur suresi 55. ayette.
Mesela bu da kader de az önce anlattın. Bunu İnşallah. Da Allah ayette söylüyor. İnşallah bu da olacak.
İnşallah. Hazreti Mehdi hayatta, Hazreti İsa aleyhisselam hayatta, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa aleyhisselam kaderde yaşadılar, vefat ettiler. Hepimiz yaşadık, vefat ettik ve sonsuz ahiretteyiz inşallah.
İnşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de. Sayın Adnan Oktar canlı yayında A9 TV ve Haryan Hayat TV ve yerel kanallarda olacak inşallah.